Ayrım 20.
İki ucundan bütün gücümle yakaladığımda sandalın ileri doğru atıldığını hissettim. Çok sert çekiyordu. Sandal hızla ilerliyordu. Çok güzel gidiyoruz dedi Ketrin. Görebildiğim tek şey şemsiyenin telleriydi. Gergin şemsiye beni çekiştiriyordu. Bizi onun götürdüğünü hissediyordum. Ayaklarımı çapraz yapıp şemsiyeyi kendime doğru çektim. Şemsiye birdenbire bükülüverdi. Tellerden birinin alnıma çarptığını hissettim. Şemsiyenin rüzgarla bükülen tepesini yakalamaya çalışırken şemsiye ters dönüverdi. İçi rüzgarla dolu, gergin bir yelkeni tutmak yerine şimdi içi dışına dönmüş, yırtık bir şemsiyenin sapına ata biner gibi biniyordum. Şemsiyenin sapını taktığım yerden çıkardım. Şemsiyeyi sandalın dibine bırakıp küreyi almak için Ketrin'in yanına gittim. Elimi tutmuş gülüp duruyordu. Ne var ne oldu? Küreyi aldım. O şeyi tutarken öyle gülünç görünüyordun ki. Öyledir herhalde. Aksileşme bir tanem, öylesine gülünçtü ki. Yaklaşık 6 metre genişliğindeymiş gibi görünüyordun ve şemsiyeyi öyle duygulu bir biçimde kucaklamıştın ki. Gülmekten kırılıyordu. Kürek çekeyim. Biraz dinlen ve bir şeyler iç. Müthiş bir gece bu. Biz de uzun bir yol geldik. Sandalın dalgaları yandan almasına engel olmalıyım. Sana bir içki getireyim. Sonra birazcık dinlen bir tane. Kürekleri yukarı kaldırıp onları yelken gibi kullandım. Ketrin bavulu açıyordu. Konyak şişesini bana uzattı. Çakımla mantarı çıkarıp büyük bir yudum aldım. Konyak yumuşacık ve sıcacık içime aktı. Sıcak içime yayıldığında kendimi ısınmış ve neşeli hissetmeye başlamıştım. Nefis bir konyak bu dedim. Ay yine bulutların arkasına girmişti ama kıyıyı görebiliyordum. Gölün çok ilerlerinde açığa doğru uzanan başka bir burun daha varmış gibi görünüyordu. Yeterince ısındın mı Cat? Çok iyiyim, yalnız biraz uyuştum. Şu suyu dışarı boşaltırsan ayaklarını yere koyabilirsin. Sonra yeniden kürek çekmeye başladım. Iskarmozların ve su boşaltılırken sert zemine çarpan ve gıcırdayan teneke kutusunun sesini dinliyordum. Bana teneke kutuyu verebilir misin dedim. Susadım. Korkunç kirli ama. Bir şey olmaz, yıkarım. Ketrin'in sandaldan yana uzanıp kutuyu yıkadığını duydum. Sonra ağzına kadar suyla doldurup bana uzattı. Konyak beni susatmıştı ve su buz gibi soğuktu. Öyle soğuktu ki dişlerimi sızlatmıştı. Dönüp kıyıya baktım. Uzun buruna yaklaşmıştık. İlerideki körfezde ışıklar vardı. Teşekkürler deyip teneke kutuyu geri uzattım. Afiyet olsun, istediğin kadar verebilirim dedi Ketrin. Eğer istersen çok var daha. Bir şeyler yemek istemez miydin? Hayır, birazdan acıkacağım. O zamanı bekliyorum. Peki, ileride uzun bir burun gibi görünen şey uzun ve yüksek bir kayalıktı. Onu geçebilmek için gölde biraz daha açıldım. Şimdi göl çok daha daralmıştı. Ay yeniden ortaya çıkmıştı. Eğer Quardi di Finenze gölü gözlüyorsa suyun üzerinde sandalımızın karaltısını görmüş olabilirdi. Nasılsın Cat diye sordum. İyiyim, neredeyiz? Önümüzde yaklaşık 8 milden daha uzun bir yol olduğunu sanmıyorum. Kürek çekmek için uzun bir yol bu. Benim zavallı sevgilim, yorgunluktan ölmüyor musun? Hayır, iyiyim. Yalnızca ellerim yara oldu, o kadar. Gölde yukarı çıkmayı sürdürdük. Sağ yakada dağların arasında bir açıklık vardı. Alçak bir kıyı şeridinin arkasında Canovio olması gerektiğini düşündüğüm bir düzlük uzanıyordu. Çok açıktan gidiyordum şimdi. Buradan sonra bir nöbetçiyle karşılaşma tehlikesi çok büyüktü. Öteki kıyıda ileride yüksek, tepesi karlı bir dağ vardı. Yorulmuştum. Kürek çekilecek yol çok uzun değildi ama antrenmansız biri için çok uzun bir yol gitmiştim. İsviçre sularına girmeden önce o dağı geçip gölde en az 5 mil daha ilerlemem gerektiğini biliyordum. Şimdi ay neredeyse batmak üzereydi ama batmadan önce yeniden bulutlarla örtüldüğünden her yan çok karanlık olmuştu. Gölün açıklarından gidiyordum. Bir süre kürek çektikten sonra dinlenirken kürekleri rüzgarın onlara çarpacağı biçimde havaya kaldırıyordum. ''Bırak biraz da ben kürek çekeyim.'' dedi Ketrin. ''Senin bunu yapmaman gerek sanırım.'' ''Saçma. Bana iyi gelecek. Böyle her yanımın uyuşmasını engeller. Yapmasan iyi olur bence Cat.'' ''Saçma. Zorlamadan kürek çekmek hamile kadınlar için çok iyidir.'' ''Peki. Öyleyse zorlamadan kürek çek biraz. Ben arkaya gideceğim. Sonra da sen gelirsin. Ayağa kalktığın zaman sandalın iki yanına da tutun. Ceketimi giyip yakasını kaldırarak sandalın burnuna oturdum ve Catherine'in kürek çekmesini seyrettim. Çok iyi kürek çekiyordu ama küreklerin çok uzun olması rahatsız ediyordu onu. Bavulu açıp bir çift sandviç yedim, bir yudum konyak içtim. Her şey gözüme çok daha iyi görünmeye başlamıştı. Bir yudum daha içtim. Yorulduğun zaman söyle bana dedim. Ardından bir süre sonra dikkat et de kürek karnına batmasın. Eğer öyle olsaydı dedi Catherine kürekleri indirip kaldırırken yaşam çok daha yalın olabilirdi. Biraz daha konyak içtim. Nasıl gidiyorsun? Güzel. Durmak istediğin zaman söyle bana. Olur. Konyaktan biraz daha içtikten sonra sandalın iki yanına tutunarak öne gittim. Hayır, çok güzel gidiyorum. Sandalın burnuna geri dön. Çok harika dinlendim. Konyağın etkisiyle bir süre kolay ve düzgün bir biçimde kürek çektim. Ama biraz sonra sandalın dengesini yitirmeye başlamıştım. Önce konyak içip hemen ardından çok sert kürek çekmenin etkileri kendini gösterdi. Çok geçmeden ağzımda safranın ince kahverengi tadıyla geğirip duruyordum. Bana içmek için biraz su verir misin dedim. Çok kolay dedi Catherine. Gün doğmadan önce yağmur çiselemeye başladı. Rüzgar dinmişti. Ya da gölün yaptığı kavisi çevreleyen dağlar bizi koruyordu. Ortalığın aydınlanmaya başladığını anlayınca kendimi toplayıp hızla kürek çekmeye başladım. Nerede olduğumuzu bilmiyordum ve gölün İsviçre'ye ait olan bölümüne girmek istiyordum. Gün ışımaya başladığında kıyının çok yakınındaydık. Kayalık sahili ve ağaçları görebiliyordum. Neydi o dedi Catherine. Kürekleri bırakıp dinledim. Göle açılan bir motorun sesi geliyordu. Sahile yaklaşıp sessizce durdum. Motor sesi yaklaşıyordu. Sonra yağmur altında biraz gerimizdeki motoru gördük. Dümende alpini şapkalarını aşağı çekmiş, yakalarını yukarı kaldırmış dört Quardi di Finanze vardı. Sırtlarında karabinaları asılıydı. Sabahın bu kadar erken saatinde hepsi uykulu görünüyorlardı. Şapkalarındaki sarıyı ve yakalarındaki sarı işaretleri görebiliyordum. Motor pat pat sesleri çıkararak geçti ve yağmurda gözden kayboldu. Gölün açığına doğru kürek çektim. Eğer sınırın bu kadar yakınındaysak, yoldan geçen bir nöbetçi askerin bizi yakalamasını istemiyordum. Kıyıyı ancak görebileceğim kadar açıktan giderek, yağmur altında 45 dakika kürek çektim. Bir kere daha motor sesi duyduğumuzda, motorun gürültüsü gölün karşı tarafına ulaşıncaya kadar sessizce bekledim. Sanırım artık İsviçre'deyiz Cat dedim. Gerçekten mi? İsviçre askerlerini görene kadar bunu anlamanın yolu yok. Ya da İsviçre Bahriyelilerini. İsviçre Bahriyelileri şakaya gelmez bizim için. Son işittiğimiz motor büyük olasılıkla İsviçre donanmasındandı. Eğer İsviçre'ye girdiysek gel kocaman bir kahvaltı edelim. İsviçrelilerin harika ekmekleri, tereyağları ve reçelleri vardır. Şimdi ortalık iyice aydınlanmıştı. İnce bir yağmur yağıyordu. Rüzgar gölden yukarı doğru esmeyi sürdürüyordu. Dalgaların tepelerindeki beyaz köpüklerin gölün açıklarına doğru gittiklerini görebiliyorduk. Artık İsviçre'de olduğumuza emindim. Kıyının arkasında ağaçların arasında pek çok ev vardı. Kıyının biraz yukarısında taştan yapılmış evleri, tepelerde birkaç villası ve kilisesiyle bir köy görünüyordu. Kıyının dibinden giden yola bakıp nöbetçileri görmeye çalıştım ama hiç nöbetçi görmedim. Şimdi yol gölün çok yakınındaydı. Yolun üzerinde bir kafeden dışarı çıkan bir asker gördüm. Gri yeşil bir üniforma giymiş ve başına Almanlarınkine benzer bir miğfer takmıştı. Sağlıklı bir yüzü ve küçük, fırça gibi bir bıyığı vardı. Bize bakıyordu. Ona el salla dedim Catherine. Catherine el salladığında asker utangaç bir yüzle gülümseyerek gerisin geri el salladı. Kürek çekmeyi yavaşlattım. Köyün önünden geçiyorduk. Sınırın epey içerilerinde olmamız gerek dedim. İyice emin olalım bir tanem. Onların bizi sınıra geri götürmelerini istemeyiz. Sınır çok gerilerde kaldı. Sanırım burası bir gümrük kasabası. Bilsago olduğundan eminim. Burada İtalyanlar yok mudur? Gümrük kasabalarında her zaman iki yandan da insanlar olur. Savaş zamanı değil. İtalyanların sınırı geçmelerine izin verdiklerini sanmıyorum. Hoş görünümlü küçük bir kasabaydı burası. Rıhtım boyunca çok sayıda balıkçı kayığı vardı ve iskelenin parmaklıklarının üzerine ağlar seriliydi. İnceden bir Kasım yağmuru yağıyordu ama yağmur altında bile kasaba neşeli ve temiz görünüyordu. O zaman karaya çıkıp kahvaltı etsek mi? Olur. Sol küreye asılıp iyice rıhtıma doğru yanaştıktan sonra sandalı düzeltip kenara çektim. Kürekleri içeri aldım. Demir bir halkayı yakalayıp ıslak taşların üzerine atladım ve artık İsviçre'deydim. Sandalı bağlayıp elimi Ketrin'e uzattım. Çık yukarı Ket, müthiş bir duygu bu. Bavulları ne yapalım? Bırak sandalda kalsınlar. Ketrin yukarı çıktı. Şimdi ikimiz de İsviçre'deydik. Ve nefis bir ülke dedi. Müthiş değil mi? Gel gidip kahvaltı edelim. Müthiş bir ülke, öyle değil mi? Ayaklarımın buraya bastığı duygusu çok hoşuma gidiyor. Öyle uyuşmuşum ki pek bir şey hissedemiyorum. Ama harika bir ülke gibi geliyor bana da. Bir tanem, burada olduğumuzun ve o kanlı yerden kurtulduğumuzun farkında mısın? Evet, farkındayım. Gerçekten de farkındayım. Daha önce hiçbir şey fark etmemiştim. Evlere bak. Şurası güzel bir meydan değil mi? Kahvaltı edebileceğimiz bir yer var orada. Yağmur ne güzel değil mi? İtalya'da hiç böyle yağmur görmemiştim. Bu neşeli bir yağmur. Ve biz buradayız bir tanem. Burada olduğumuzu anlıyor musun? Kafeden içeri girip temiz tahta bir masaya oturduk. Heyecandan yerimizde duramıyorduk. Önünde önlüğüyle inanılmaz temiz görünümlü bir kadın gelip ne istediğimizi sordu. Yuvarlak beyaz ekmek, reçel ve kahve dedi Ketrin. Üzgünüm, savaş zamanı yuvarlak beyaz ekmeğimiz olmuyor. Öyleyse dilim ekmek olsun. Ekmekleri kızartabilirim sizin için. Olur, ben yağda yumurta da istiyorum. Beyefendi kaç yumurta ister? 3. 4 olsun bir tanem. 4 yumurta. Kadın yanımızdan uzaklaştı. Ketrin'i öpüp elini sımsıkı tuttum. Birbirimize ve kafeye bakıyorduk. Bir tanem, bir tanem ne kadar güzel değil mi? Müthiş dedim. Beyaz ekmeklerinin olmamasına aldırmıyorum dedi Ketrin. Bütün gece bunu düşünmüştüm ama şimdi umurumda değil. Hiç aldırmıyorum buna. Sanırım çok yakında bizi tutuklarlar. Aldırma bir tanem, önce kahvaltı edeceğiz. Kahvaltıdan sonra tutuklanmaya aldırmayacaksın bile. Üstelik bize yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz hali vakti yerinde İngiliz ve Amerikan vatandaşlarıyız. Senin pasaportun var değil mi? Elbette, of, bunu konuşmayalım şimdi, mutlu olalım. Daha mutlu olamazdım dedim. Kuyruğunu bayrak gibi havaya dikmiş şişko gri bir kedi yerde yürüyüp masamıza geldi ve ayağımın dibine kıvrılarak mırıldanmaya başladı. Eğilip onu okşadım. Ketrin mutlu gözlerle bana gülümsüyordu. İşte kahvemiz geliyor dedi. Kahvaltıdan sonra bizi tutukladılar. Köyde kısa bir yol yürüdükten sonra bavullarımızı almak için rıhtıma indik. Bir asker sandalın yanında nöbet tutuyordu. Bu sizin sandalınız mı? Evet. Nereden geliyorsunuz? Gölün yukarısından. O zaman sizden benimle gelmenizi istemek zorundayım. Bavullarımız ne olacak? Bavullarınızı yanınıza alabilirsiniz. Bavulları ben taşıyordum. Ketrin yanımda yürüyordu. Arkamızda yürüyen askerle birlikte gümrük binasına gittik. Gümrük binasında çok zayıf ve asker görünümlü bir teğmen bizi sorguya çekti. Ülkeniz? Amerika ve İngiltere. Pasaportlarınızı göreyim. Kendiminkini verdim. Ketrin de el çantasından kendi pasaportunu çıkardı. İsviçre'ye niye böyle sandalla geldiniz? Ben bir sporcuyum dedim. En sevdiğim spor kürek çekmektir. Ne zaman fırsat bulsam kürek çekerim. Niçin buraya geldiniz? Kış sporları için. Turistiz biz. Kış sporları yapmak istiyoruz. Burası kış sporları yapılan bir yer değil. Biliyoruz. Kış sporlarının yapıldığı bir yere gitmek istiyoruz. İtalya'da ne yapıyordunuz? Mimarlık okuyordum. Kuzenim de sanat tarihi okuyor. Niçin ayrıldınız oradan? Kış sporları yapmak istiyoruz. Savaş böyle sürüp giderken mimarlık okuyamıyor insan. Lütfen buradan ayrılmayın dedi teğmen. Pasaportlarımızla binadan içeri girdi. Harikasın bir tanem dedi Ketrin. Aynı böyle sürdür. Kış sporları yapmak istiyorsun. Sanat konusunda bir şeyler biliyor musun? Rubens dedi Ketrin. İri ve şişko dedim. Titian dedi Ketrin. Kızıl saçlı dedim. Peki ya Mantegna? Böyle zorlarını sorma dedi Ketrin. Ama onu biliyorum. Çok keskin çizgili. Çok ama çok keskin dedim. Bir yığın çivi deliği. Görüyor musun, senin için ne iyi bir eş olacağım dedi Ketrin. Müşterilerinle sanat üzerine konuşabilirim. İşte geliyor dedim. Zayıf teğmen gümrük binasından bize doğru geliyordu. Elinde pasaportlarımız vardı. Sizi Lacorna'ya götürmek zorundayım dedi. Bir faytona binebilirsiniz. Bir asker sizinle birlikte gelecek. Peki dedim, sandal ne olacak? Sandala el koyuldu. Bu bavullarınız içinde neyiniz var? İki bavulu da arayıp çeyrek şişe konyağı çıkardı. Benimle birlikte bir içki içer miydiniz diye sordum. Hayır teşekkür ederim. Doğruldu. Ne kadar paranız var? 2500 lira. Bundan hoşnut kalmıştı. Kuzeninizin ne kadar parası var? Ketrin'in parası 2000 liranın biraz üstündeydi. Teğmen bunu beğenmişti. Bize karşı davranışları şimdi birazcık daha yumuşamıştı. Eğer kış sporları yapmaya gidecekseniz dedi, en iyi yer Wöngen'dir. Babamın Wöngen'de güzel bir oteli var. Yıl boyu açıktır. Bu çok iyi dedim. Bana adını verebilir miydiniz? Bir kartın üzerine yazayım. Büyük bir kibarlıkla kartı bana uzattı. Asker sizi Locarno'ya götürecek. Pasaportlarınız onda kalacak. Üzgünüm ama böyle olması gerekiyor. Locarno'da size bir vize ya da polis izni vereceklerini umuyorum. İki pasaportu askere uzattı. Ellerimizde bavullarımızla bir fayton bulmak için köye doğru yürümeye başladık. Teğmen, hey diye seslendi askere. Alman lehçesiyle ona bir şeyler söyledi. Asker tüfeğini sırtına atıp bavullarımızı elimizden aldı. Burası nefis bir ülke dedim Ketrin'e. Her şey çok kolay. Çok teşekkür ederiz dedim Teğmen'e. Elini salladı. Hizmet dedi. Nöbetçimizin peşinden köye gittik. Bir faytona binip Locarno'ya yola çıktık. Asker ön koltukta sürücünün yanında oturuyordu. Locarno'da hiç kötü zaman geçirmedik. Bizi sorguladılar ama çok kibarlardı. Çünkü pasaportlarımız ve paramız vardı. Anlattığım öykünün tek bir sözcüğüne bile inandıklarını sanmıyorum ve bence çok saçma bir öykü uydurmuştum. Ama bu iş mahkemeye benziyordu. Akla yatkın bir şey aramıyordunuz burada. Teknik bir şeyler uydurup sonra da açıklama vermeksizin buna bağlı kalmanız gerekiyordu. Ama pasaportlarımız vardı ve para harcayacaktık. Verdikleri vizeleri ne zaman isteseler geri alabilirlerdi. Gittiğimiz her yeri polise bildirmek zorundaydık. İstediğimiz her yere gidebilir miydik? Evet, nereye gitmek istiyorduk? Nereye gitmek istersin Ket? Montreux. Çok güzel bir yer orası dedi memur. Oradan hoşlanacağınıza eminim. Locarno da çok güzel bir yerdir dedi öteki memur. Eminim Locarno'yu da çok seveceksiniz. Locarno çok hoş bir yerdir. Kış sporları yapılan bir yere gitmek istiyorduk. Montreux'de kış sporları yoktur ki. Özür dilerim ama dedi öteki memur. Ben Montreux'den geliyorum. Montreux'de Oberland, Bernios demiryolu üzerinde kış sporları yapıldığını çok kesin olarak biliyorum. Bunu reddederseniz yalan söylemiş olursunuz. Bunu reddetmiyorum. Yalnızca Montreux'de kış sporları yapılmadığını söylemiştim. Bence bu da kuşkulu dedi öteki memur. Bu söylediğinizden kuşku duyuyorum. Söylediğimin doğru olduğunda diretiyorum. Ben kendim Montreux sokaklarında luk yaptım. Bunu birçok kez yaptım üstelik. Luk yapmamın bir kış sporu olduğu kesin. Öteki memur bana döndü. Sizin kış sporu derken düşündüğünüz şey luk yapmak mıydı efendim? Söylüyorum size, burada Locarno'da çok rahat edersiniz. İklimin çok sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Çevreyi çok güzel bulacağınıza eminim. Buradan gerçekten hoşlanacaksınız. Beyefendi Montreux'a gitmek istediğini belirtmişti. Nedir bu luk yapmak dediğiniz şey? Görüyor musun, luk yapmanın adını bile duymamış. İkinci memur için bunun anlamı çok büyüktü. Çok hoşuna gitmişti bu. Luk yapmak dediği ilk memur, tobogan yapmak demek. Aynı şey değil bence diye başını salladı öteki memur. Burada da aynı düşünmüyoruz. Tobogan luk'tan çok farklıdır. Tobogan Kanada'da düz çıtalarla yapılır. Luk altında kayakları olan sıradan bir kızaktır. Ayrılıkların önemi var bence. Peki tobogan yapamaz mıyız diye sordum. Elbette tobogan yapabilirsiniz dedi ilk memur. Pekala tobogan yapabilirsiniz. Montreux'de en iyi cins Kanada toboganları satılıyor. Cook kardeşler tobogan satıyorlar. Kendi toboganlarını dışarıdan getirtirler onlar. İkinci memur bana döndü. Tobogan yapmak dedi, özel bir pist gerektirir. Montreux sokaklarında tobogan yapamazsınız. Burada nerede kalıyorsunuz? Bilmiyoruz dedim. Daha şimdi Brissago'dan geldik. Fayton dışarıda bekliyor. Montreux'a giderseniz pişman olmazsınız dedi ilk memur. İklimini çok güzel bulacaksınız. Kış sporları da uzağınızda olmayacak. Eğer gerçekten kış sporları yapmak istiyorsanız dedi ikinci memur, Engadin ya da Müren'e gitmeniz gerek. Kış sporları için Montreux'a gitmenizin önerilmesine karşı çıkmak zorundayım. Montreux'un yukarısındaki Les Avants her türden kış sporu için nefis bir yerdir. Montreux şampiyonu kızgın gözlerle meslektaşını süzüyordu. Beyefendiler dedim, korkarım gitmemiz gerekiyor. Kuzenim çok yorgun. Şimdilik Montreux'a gideceğiz. Sizi tebrik ederim. Birinci memur elimi sıktı. Locarno'dan ayrıldığınıza pişman olacaksınız, bence dedi. İkinci memur, her neyse, Montreux polisine orada olduğunuzu bildirin. Poliste rahatsız olacağınız bir durumla karşılaşmazsınız diye bana güvence verdi ilk memur. Orada yaşayanların hepsinin çok kibar ve arkadaşça davrandıklarını göreceksiniz. İkinize de çok teşekkürler dedim. Söyledikleriniz bizim için çok değerli. Hoşça kalın dedi Catherine. İkinize de çok teşekkürler. İkisi de eğilerek bizi uğurladılar. Locarno şampiyonu birazcık daha soğuk davranıyordu. Merdivenlerden inip faytona bindik. Aman tanrım, bir tanem dedi Catherine. Bunların yanından daha çabuk kurtulamaz mıydık? Sürücüye memurların önerdikleri otelin adını verdim. Dizginleri yakaladı. Orduyu unutuyorsun dedi Catherine. Asker faytonun yanında duruyordu. Eline bir 10 liralık verdim. Henüz İsviçre param yok dedim. Bana teşekkür etti. Asker selamı verip yanımızdan ayrıldı. Fayton hareket etti ve otele doğru yola çıktık. Montreux'u nereden çıkardın diye sordum Catherine. Gerçekten gitmek istiyor musun oraya? Düşünebildiğim ilk yer orası oldu dedi. Kötü bir yer değil. Dağlarda güzel bir yer bulabiliriz. Uykun geldi mi? Tam şimdi uyuyordum. İyi bir uyku çekeceğiz. Zavallı Cat, uzun ve kötü bir gece geçirdin. Çok güzel zaman geçirdim dedi Catherine. Özellikle şemsiye ile yelken açtığın zaman. İsviçre'de olduğumuza inanabiliyor musun? Hayır, uyandığımda bunun doğru olmadığını bulacağımdan korkuyorum. Ben de. Doğru ama, öyle değil mi bir tanem? Seni geçirmek için Milano istasyonuna gidiyor değilim. Umarım öyle değildir. Böyle konuşma, beni korkutuyor. Belki de şimdi oraya gidiyoruzdur. Ben de öyle sersemledim ki, bilemiyorum dedim. Ver de ellerine bakayım. Ellerimi uzattım. İkisi de su toplayıp kabarmışlardı. Bir üzerlerine çakılmış kazıkları eksik dedim. Günaha girme. Çok yorgundum, kafam çok dağınıktı. Üzerimdeki coşku uçup gitmişti. Fayton yol boyunca ilerliyordu. Zavallı eller dedi Catherine. Dokunma onlara dedim. Tanrım, nerede olduğumuzu bilmiyorum. Hey sürücü, nereye gidiyoruz biz? Sürücü atını durdurdu. Hotel Metropole. Oraya gitmek istemiyor musunuz? Evet dedim. Her şey yolunda Cat. Her şey yolunda bir tanem. Üzülme sen. Güzel bir uyku çekeceğiz. Yarın kendini böyle sersemlemiş hissetmeyeceksin. Tam sersem gibiyim dedim. Bugün olanlar komik bir operaya benziyordu. Belki de acıkmışımdır. Yalnızca yorgunsun bir tanem. İyi olacaksın. Fayton otelin önüne yanaştı. Bavullarımızı almak için dışarı birisi çıktı. Kendimi iyi hissediyorum dedim. Kaldırıma inmiş otele giriyorduk. İyi olacağını biliyorum. Yalnızca yorgunsun şimdi. Çok uzun süre uyanık kaldın. Ne olursa olsun buraya geldik ya. Evet, gerçekten buradayız. Bavullarımızı taşıyan çocuğun peşinden otele girdik. Kitap 5, bölüm 38. O sonbahar kar çok geç yağdı. Dağın kıyısındaki çam ağaçlarının arasında kahverengi tahta bir kulübede yaşıyorduk. Geceleri don yaptığından sabahları komodinin üzerindeki iki testinin içindeki suyun üzerinde ince bir buz oluyordu. Mrs. Cuttingham sabahları erkenden pencereleri kapatmak ve yüksek çini sobayı yakmak için odamıza geliyordu. Çam odunu çıtırdıyor, kıvılcımlar saçıyor, sonra sobada gürleyerek ateş yanmaya başlıyordu.